gerçekten. Dolayısıyla adımız da
yemeklere, hazırlayana güzel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Recep Özdem ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de yine sizlerle birlikteyiz. Beğenişinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatayım. Sizler biliyorsunuz zaten. Zaten telefonlarımız çalmaya başladı bile. Öncelikle programımıza gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye teşekkür ediyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz yayın süresince. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz bir başka iletişim adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram adresimiz ise yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere buralardan da ulaşmanız, buralardan da iletişime geçmeniz mümkün. Türkiye'nin Sesli Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Benimsin dedim, değişmez ki bu. Yüzünde bütün renkler var. Akılsızım çok. Benim yerle gökle ne işim var? Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Değişmez ki bu. Yüzümde yorgun rüzgarlar var. Önemlisin çok. Senin dünle yarınla ne işin var? Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Cenneti gördüm, senden sonra söndüm, yakan yok. Öldüm. Kollarında cenneti gördüm, senden sonra söndüm, yakan yok. Öldüm, kollarında cenneti gördüm, senden sonra söndüm, yakan yok. Neden insan hep kendine köle, değişmez mi söyle ve o an. Yaşamadan ölmüyor ve o an bende bile yok. Ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm ve ben öldüm.
15.11 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesli Radyosu stüdyolarında. Siz müziğimizi dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza aldık. Tiyatro sanatçısı, aynı zamanda nefes eğitmeni sevgili Özge Yıldırım Çelik bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, nefes almak. Evet. Yaşam mucizesinden söz edeceğiz bugün. Yaşamımızı mümkün kılan aslında en önemli gücümüz. Hayatta kalmak için olmazsa olmazımız aslında ama... Doğru nefes alıyor muyuz? Doğru nefes almak çok önemli. Doğru nefes alıyor muyuz acaba? Günlük hayatta nasıl nefes alıp vermeliyi konuşacağız bugün. Ama öncelikle doğru nefes nedir?
Doğru veya yanlıştan ziyade yeterli ve yetersiz demek aslında daha doğru. Hı hı. Hani ortalama 18 bin ve 23 bin defa günde aldığımız nefesi yeterli almıyoruz. 2-3 yaşına kadar, aslında doğduğumuz andan 2-3 yaşımıza kadar diyafram nefesi alarak doğuyoruz, hı hı, biz. Fakat daha sonra beden biraz kolayı seçiyor, az nefes almayla yetiniyor ve göğüs nefesi almaya başlıyor. Göğüs nefesi dediğimiz şey de hani nefes ilk önce göğüs kafesi. Nin yukarı ve aşağıya hareketiyle gerçekleşiyor. Ve burada maalesef hani kapasiteyi çok fazla artırmak mümkün değil. Hani, hı hı, kaburgamızın esnekliği doğrultusunda bu nefesi alıyoruz. Fakat böyle aldığımız nefes aslında kullandığımız kapasitenin %30'unu karşılıyor. Oysa ki diyafram nefesi hani çocuk...
Ki bizim meslekte, evet, çok önemlidir.
Evet. Ve diyafram nefesi şöyle tanımlayabiliriz. Diyafram göğüs kafesiyle işte karın boşluğunun arasında zar yapısında bir kas. Bu nefes aldığımızda aşağıya doğru genişleyen ve böylece akciğerlerin kapasitesini artıran bir kas.
Evet.
İşte biz diyafram nefesi aldığımızda tam nefes alma kapasitemizi kullanabiliyoruz. Çünkü...
Peki şu anda radyoları başında bizi dinleyen dinleyicilerimiz... Nasıl alınır acaba diyafram nefesi deseler? Şimdi nasıl tarif edelim? Nasıl alsınlar?
Şimdi bunu bu kadar kolay olmuyor. Evet. Şöyle, çünkü çok uzun dedim ya hani 2-3 yaşımızdan itibaren bu alışkanlığımızdan uzaklaşmaya başlıyoruz. Bunu hemen yapamayabilirler. Fakat şöyle, sırt üstü yattıklarında veya biz işte duygularımızı ortaya çıkardığımızda, güldüğümüzde, hı hı, ağladığımızda, korktuğumuzda direkt zaten diyafram kasımızı kullanıyoruz. Sırt üstü yattıklarında bu tam kaburga kemiğinin arkasına, altında böyle 3 parmak, hı hı, altındaki ellerini koysunlar. Ve hani oraya alınan nefes diyafram nefesi oluyor.
Hani köpek soluması, evet, diye, evet, de, evet, tabir ettiğimiz, ha? Değil mi? Şu sesle alınan,
aynen,
nefes.
Öyle. Evet. Bunu geliştirmek tabii hani teknik bilgiye ihtiyaç duymak, evet, zorundayız. Bir nefes atölyesi yapıyorum ben bununla ilgili. Hı hı.
Nefes koçluğu mu yapıyorsunuz,
hayır,
aynı zamanda? O farklı bir şey,
hayır,
midir?
Hayır, farklı. Evet. Yani şu sıralar işte nefes koçluğu, spiritüel yaklaşımlarda yoga tekniklerinden farklı.
Hı hı.
Bu nefes atölyesinde benim yapmaya çalıştığım tamamen teknik bir bilgi.
Hı hı.
Çünkü diyafram kası egzersizlerle genişleyebilen, geliştirilebilen bir kas. Ve hani atölyede bunun üzerine
yani
iniyorum ben.
Yani unuttuğumuz o doğru nefesi almayı öğretiyorsunuz,
evet,
orada.
Daha doğrusu çünkü tekrar hatırlatıyorum.
Hatırlatıyorsunuz. Evet. Nefes alış şeklimiz gerçekten yaşamımızın kalitesini belirliyor, hı-hı, aslında. Hı-hı. Nasıl nefes alırsak öyle de yaşıyoruz galiba,
evet,
değil mi?
Biz maalesef işte bu stresli yaşantımızda oradan oraya koştururken kısa kısa nefesler almaya... İşte hani sürekli aceleci bir tavır sergilediğimiz için bu bizim nefesimize de yansıyor. Hı hı. Ve biz az nefes almaya alışıyoruz.
Hı hı.
Tabii derin nefes almak hem bedensel rahatlığı hem de ruhsal rahatlığı da getiriyor insana.
Evet, biz kurumumuzun bize sağladığı bir eğitimle almıştık. O doğru nefes nasıl, evet, alınır onu öğrenmiştik. Gerçekten tam ve doğru nefes almak, bilinçli nefes almanın önemini orada öğrendik. Ki
evet,
siz de sanıyorum bu yolu gösteriyorsunuz,
evet,
eğitimlerinizde.
Evet, aynen böyle.
Peki şimdi beynin oksijene ihtiyacı var. Dolayısıyla bunu da nefesle sağlayabiliyoruz aslında. Burada da doğru nefes almak çok büyük önem kazanıyor galiba,
evet,
değil mi?
Çünkü araştırmalara göre göğüs nefesi aldığımız zaman 500 veya 700 cc oksijen girerken ciğerlerimize, diyafram nefesiyle bu oran 2500-3000 cc'ye kadar çıkıyor. Arada ciddi bir fark var. Oksijenin hani bedenimize hem hücre yenilenmesi anlamında da çok faydası var. Hani temel yapı taşımız oksijen. Bu anlamda daha fazla kapasitede nefes almak tabii ki otomatik olarak, fiziksel olarak bize fayda sağlıyor.
Çok daha fazla da faydaları var herhalde. Saymakla da bitmez.
Bitmez, değil mi? Evet.
Şimdi nefes terapileri var. Sizin de böyle bir şey midir bu atölyede? Bu tür çalışmalar mı yapıyorsunuz?
Evet, biz burada atölyede 4 haftalık bir atölye bu. Toplam 10 saat sürüyor. İlk önce tabii ki göğüs nefesi ve diyafram nefesi arasındaki farkı fark ettirmeyle başlıyoruz biz. Daha sonra bu yani bedenimiz ayakta kaldığı ve yer çekimine karşı geldiği için normal yatış pozisyonları var. Bunun hani işte öne doğru yatmak, yana doğru yatmak veya sırt üstü yatmak da vücudun değişik kas yapılarını harekete geçiriyoruz. Ve aslında vücudumuza nefes alırken bu kasları kullanmayı tekrardan hatırlatıyoruz. Çünkü nefesimizi...
Peki, öğrenilebilen bir şey
tabii
bu.
Tabii ki. Evet. Bu ya bu bizde var zaten. Doğuşta hani metabolizmamız buna göre.
Peki öğrenilen eğitim sonrasında sürekli diyafram nefesi almayı sürdürüyorlar mı? Yoksa yeniden göğüs nefesi almaya başlıyorlar mı bir süre sonra?
Bu aslında farkındalık yarattığı için ve tabii ki kişinin bu farkındalığı gündelik hayatına geçirmesiyle doğru orantılı bir şey.
Ne kadar geçirebiliyorlar
tabii,
onu? O
dediğim
çok
gibi çok yani uzun süre hani kalıplaşmış bir yanlış alışkanlıktan kaynaklı bunu birdenbire yapma şansları olmayabilir. Bu aslında kişinin hani alışkanlıklarından vazgeçme veya işte hani algı ve bunu uygulama seviyesiyle doğru orantılı. Ama zaten biz bunu bilinçten uzaklaştırarak direkt yatış pozisyonlarıyla destekliyoruz. Ve kişi bu kasları, yani bu kaslar aynı hani sporda kullandığımız kaslar gibi. Hani nasıl ki bir antrenmanı sürekli yaptığınız takdirde o kaslar daha fazla elverişli oluyor ve daha çok performans gösteriyor. Diyafram kası da böyle. Kişiler bu şekilde kesinlikle yanlış alışkanlıklarından uzaklaşıp bunu fark edebiliyorlar.
Evet. Peki diyafram nefesini neden unutuyoruz acaba?
Bunu şu şekilde açıklıyorlar. Yani yetiyor bize. İnsanoğlunu biraz hani kolaycıdır ya. Biraz kolay olanı seçer. Kısa kısa nefes almak bizim hayatımızı idame ettirebilmek için yeterli bir oran oluyor. Ve biz bunu fark etmeden güvenli bir şekilde ve hani kısıtlı da olsa
ama
buna inanıyoruz.
Ama nefese, diyafram nefesine o kadar çok ihtiyacımız var ki sinirlendiğimiz, stresli olduğumuz anda bile dur, sakin ol, önce bir soluk al deriz, değil mi?
Önce
o
öyle.
Diyaframı nefesle doldurunca belki beyne giden oksijenle
aynen
çok daha
öyle,
farklı düşünebiliyoruz, değil
evet,
mi?
Evet, aynen öyle. Ya çünkü şöyle, ben oyunculuk eğitimi aldım. Duygular ve beden eş değer gider. Yani sizin hissettiğiniz duygu aslında bedeninize yansır. Gün içinde mesela bu koşuşturmadan kaynaklı hani bedenimizde nasıl şeyler hissediyoruz? Gerilmeler hissediyoruz mesela. Ya da büzülmeler hissediyoruz kaslarımızda. Derin nefes almak sizin de dediğiniz gibi psikolojiye de çok hani önemli bir katkı sağlıyor. Rahatlatmak anlamında. Zaten atölyemizin içerisinde bu da var. Nefes yoluyla kişinin bedenini rahatlatmasına yönelik egzersizler de yapıyoruz.
Şimdi nefesin derinliği, ritmi, hızı aslında bunlar hepsi çok önem taşıyor.
Evet, evet.
Belki şu anda konuşurken, nefes alırken bunların hiçbirinin farkında değiliz ama duygularımızı, ruh halimizi değiştiriyor o doğru nefes, değil mi?
Evet. Yani şöyle mesela hani buradan dinleyicilerimize hani bunu nasıl fark ettirebiliriz? Sizin küçük bir örneğini verebilirim.
Lütfen.
Derin bir nefes alın.
Alsınlar şu anda.
Alın.
Hani az önce dedik ya köpek soluması. Elimizi göğsümüzün altına koyup o diyaframımızı doldurarak nefesimizi alıyoruz.
Şu an aslında şunu fark ettirmeye çalışıyorum. İlk biraz temel yanlıştan gidelim. Aldığınız nefeste vücudunuzda oluşan eylem eğer göğüs kafesinizin şişmesi, yukarıya ve aşağıya doğru şişmesi ve omuzlarınızın yukarı doğru kalkmasıysa bu göğüs nefesi.
Evet.
Çocukları ve bebekleri mesela gözlemlesinler. Şöyle ki bebekler saatlerce ağlar ama sesleri kısılmaz. Neden? Diyafram nefesi alırlar. Seslerini doğru yerden tınlatırlar ve nefeslerini doğru yerden kullanırlar. Hani bedenin etkisinden bahsettik ya, bu sese de çok olumlu bir etki sağlıyor. Çünkü diyafram nefesi aynı zamanda sesi destekleyen de bir araç, bir organ.
Evet, dolayısıyla siz tiyatrocular, biz spikerler, şarkı söyleyen sanatçılar hep bu nefese ihtiyaçları var. Ama herkesin diyafram nefesine ihtiyacı var.
Evet.
Hayatı kaliteli, düzgün yaşamaları için herhalde.
Evet.
Evet, o zaman doğru nefes almanın yollarını konuşmaya çalıştık. Dinleyicilerimize özellikle hatırlatmak istediğiniz bir şey var mı bununla ilgili?
Nefes atölyesiyle alakalı hani bir internet sayfamız var. Özge Yıldırım'la Nefes Atölyesi bir Facebook'ta grubu var, sayfası var. Orada zaten hem diyafram nefesiyle ilgili doktor önerileri de var. Bununla ilgili uzman yazılar da var. Onları okuyabilirler. Bizimle iletişime geçebilirler.
Hayatlarını doğru ve düzgün yaşamak için bilinçli nefes alsınlar diyoruz ki hepimizin şu anda o doğru ve bilinçli nefese ihtiyacı var herhalde.
Evet, çünkü soluk almaya çok ihtiyacımız var gerçekten.
Gerçekten öyle. Peki çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Bugün birlikte olduğunuz için bundan sonra doğru nefes almak dileğiyle. Sağ
Umuyorum, teşekkür ediyorum.
Biz
siz de.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz de sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, tiyatro sanatçısı, nefes eğitmeni sevgili Özge Yıldırım Çelik bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendisine ve hayatın seslerine yine müzikle devam ediyoruz.
Annem anlatırdı bu masalı. Bir kuğu hakkında ruhu yaralı. Hiç sesi çıkmamış yaşarken, yalnızca bir şarkı söylemiş ölürken. Oku gibi ben de sükuneti bozuyorum. Sesim kısık bu yerde, veda ediyorum. Ben gidiyorum. Gözümde yaşlarım, kalbimde aşklarım. Şimdi ben gidiyorum. Bitmedi savaşlarım, siler yeniden başlarım her şeyi. Şarkılar söylerdim küçükken, hepsi ağıt oldu büyürken. Geçmiş cebimde ölü toprağı, zihnim anılara ziyafet verirken. Oku gibi ben de sükuneti bozuyorum. Sesim kısık bu yerde. İçim kısık bu yerde veda ediyorum.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından ve şimdi İngiltere'ye uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Mustafa Köker var. Merhabalar, iyi yıllar diliyoruz başkentten.
Aynı dilekler bizden de Londra'dan, iyi yıllar Türkiye'ye ve sizlere.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, sevgili Mustafa Köker, İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız için 2015 yılı nasıl geçti, neler aktaracaksınız bizlere?
Bizim açımızdan hem olumlu geçti hem olumsuz geçti. Olumlu tarafı, Türkiye'nin gittiği kültürel tanıtımların yapıldığı bir yıl oldu. Çünkü özellikle birçok etkinlik gerçekleştirildiği için altını çizmek istiyorum. Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı İngiltere'de çok daha geniş kapsamlı gündemde tutuldu Türkiye açısından. Ve Türkiye ile İngiltere birlikte ya da ayrı ayrı programlar yapmışlardı. İşte bunların çoğu kültürel ağırlıklı oldu. Konsermiş ve benzeri sergi gibi hem o dönemin hafızasını gündeme getirmek hem de geçmiş savaşların insanları karşı karşıya getirmekle istediğini anlatan programlar yapıldı, konserler yapıldı. Bu açıdan Türkiye ile İngiltere'nin yakınlaşması açısından etkili bir yıl oldu diyebiliriz. Geride bıraktığımız 2015 yılı. Bunun yanı sıra seçim yılı oldu İngiltere'nin. Mayıs ayında yapılan seçimlerde işte iktidar güven tazeledi. Bazı liderler de ayrıldılar başarısız çıktıkları için seçimlerden. Şimdi ise gündemde, İngiltere gündeminden en bahsedeyim. İşte Avrupa Birliği referandumu var. O tartışılıyor son günlerde. Geride bıraktığımız yıl içinde de tartışıldı seçimden bir anı. Önümüzdeki dönemde işte İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne çıkıp çıkmaması referanduma götürülecek. Bunu da hemen sıcak bir gelişmeyle aktarmak gerekirse, önceki gün Başbakan Cameron'ın yaptığı açıklamada kendi partisinin bakanlarını referandumda serbest bıraktı. Bu demektir ki yani partisi kendi gündeme getirdiği referanduma çok sahip çıkmayacak ve biraz da halka bırakacaklar sonucu. İngiltere açısından da bu ayrıntıyı aktarmak isterim.
Evet, peki 2016 yılından beklentiler neler acaba?
Ona geliyorum. Bizim açımızdan 2015 yılında olumsuz bir gelişme oldu. Burada Türkçe sınavlar İngiliz otoriteler tarafından tanınıyordur. Eğitim Bakanlığı ve İngiliz otoriteler tarafından. Üniversitelerde biz Türkçe sınava girebiliyorduk. Türkçe öğrenenler, Türkçe bilenler ve o Türkçe sınavlarda üniversite girişte bir değer taşıyordu. Yani 3 başarılı sonuç almış bir öğrencinin 4. Türkçeyi de sınav yapması onun hanesine artı olarak geçiyordu. Bunu İngiliz sınav otoritesi bu sınavların, yani Türkçe sınavların kaldırılacağını açıkladı. Fakat bu ülkede eğitim hizmeti veren Türk dili ve kültür eğitim hizmeti veren Türk okulları var. Partiden hafta sonu. Bunların bir de üst çatı kuruluşu var, Eğitim Konsorsiyumu diye, Türk Eğitim Konsorsiyumu diye. Bu konsorsiyum ve okulların girişimiyle uygulama biraz erteletildi. İşte 2016 yılındaki hedef o alınan kararın durdurulması yönünde olacak. Bunun için önümüzdeki günlerde burada bir takım faaliyetler yapılacak. İşte Yunus Emre Kültür Merkezi şemsiyesi altında ve eğitim konsorsiyumu çerçevesinde. Eğer bu önlenebilirse güzel bir gelişme olacak 2016 yılı bizim buradaki Türk toplumu açısından.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Yine 2016 yılında gerçekleşecek olayları, etkinlikleri hem Türkler açısından hem İngiltere açısından yine dinleyicilerimizle paylaşmak üzere. Çok teşekkür ediyor, iyi günler diliyoruz sevgili Mustafa Köker.
Güzel görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum ben de.
Yüzme bilmeden daha, deniz görmeden, hiç güneşte yanmadan. Şimdi ölmek istemem, bir kalbi sarmadan. Aşkı tatmadan daha, onunla sarhoş olmadan, hiç sevişmeden daha. Şimdi ölmek istemem, daha hiç gülmeden. Çoban yıldızı, sen benle kal, la la la la. Çoban yıldızı, sem olmadan tepeden tırnağa, ona hiç sarılmadan. Şimdi ölmek istemem, kalbine dokunmadan. Hadi al götür beni, hala benimmişler gibi, evime yurduma. Taze meyve tatları yağmurlarında, çoban yıldızı,
zihin vesaire. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'ndeki konuğumuzu hemen siz sevgili dinleyicilerimizle tanıştırayım. Doçent Doktor Sayın Sinan Canan bizlerle, En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar.
Hoş bulduk, merhaba.
İyi yıllar diliyoruz.
Teşekkür ediyorum. Evet, ben de
yeni yılın ilk sizinle birlikteliğindeyiz. Dilden söz edeceğiz bugün. Ana dilden, düşünce, konuşma ve yabancı dilden söz edeceğiz. Düşüncenin belirleyicisi aslında dil de, dilin belirleyicisi de toplum galiba. Değil mi?
Aynen.
Şimdi dile bir bakalım isterseniz. Dil beynin neresinde?
Şimdi biz insan türü olarak bu derece gelişmiş iletişim yapabilen tek canlıyız bildiğimiz kadarıyla. Ve doğuştan gelen bir dil öğrenme yeteneğimiz var. Hı-hı. Ben bu arada biraz hafif enfeksiyonluyum.
Geçmiş
arada bir sesim giderse kusura bakmayın.
Estağfurullah.
Doğuştan gelen bir dil öğrenme yeteneğimiz var. adeta bir sünger gibi bebekler, biliyorsunuz. Dili emme özelliğine sahipler ve yakın çevrelerinden taklit ederek öğreniyorlar daha çok bunu. Ve tabii ki içinde yaşadığımız toplum, onun kuralları, günlük dil alışkanlıkları bizim dili nasıl kullanacağımızı ve nasıl geliştireceğimizi de çok belirliyor açıkçası. Hı
hı. Peki beyin nasıl öğreniyor?
Şimdi ben işin tabii beyin tarafındayım. Hani evet. Beyin uzmanı olarak hep oradan konuşuyoruz. Dil merkezi beynin ön ve sol tarafında, adına Broca alanı dediğimiz bir yerdir. Şimdi bu merkez bizde olduğu için, mesela maymunlarda da diyelim bizim gibi ağız, boğaz, gırtlak yapısı var. Fakat beyinlerinde böyle bir özel bölge olmadığı için bu dil dediğimiz hadiseyi çok fazla öğrenemiyorlar. İşte çok basit, ancak işaret dili falan öğretebiliyorsunuz. Onlarla iletişim kurabiliyorlar.
Birkaç ses de çıkarabiliyorlar tabii, herhalde değil mi?
Seslerle iletişim şöyle işte. Hı-hı. Bu bütün hayvanlar alemi zaten, kuşlardan işte en gelişmiş diğer canlılara kadar, hepsi zaten bir şekilde iletişim kuruyorlar. Hı-hı. Fakat soyut anlamları işte kelime dediğimiz dizgelere yükleyip onları böyle anlamlı tümcelere çevirmek, bunları yazılı hale getirmek, efendim aforizmalarla anlatmak, teşbihler yapmak, bunun gibi komplike özellikler sadece bizim beynimize has. Tabii bu biraz dile nasıl maruz kaldığınız da çok ilişkili bir şey. Şimdi annemizden ilk doğduğumuz zaman biliyorsunuz hiçbir şeye kabiliyetimiz yok. Çünkü beynimiz bir bağlantı çorbası gibi, erişkin hayatta kullanamayacağımız kadar çok bağlantı var. Çok fazla bağlantıyla doğuyoruz. Ama bunların uzmanlaşıp şekillendirilmesi gerekiyor.
Peki anne karnında?
Anne karnında başlıyor zaten bu iş. Yani hamilenin 3. ayından itibaren artık beyin bayağı bir oluşmuş oluyor. Ve ilk duyduğumuz ses mesela kalp sesleri. O yüzden ritmik müzikler çoğumuzun hoşuna gidiyor, hı-hı, zaten. Böyle doğal olarak kalp sesine yakın şeylere yakınlık duyma yönümüz var. Oradan geliyor. Ta anne karnından başlayan bu kalp vurumları meselesi doğduktan sonraki bütün hayatımızda da geçerli. Etraftan nasıl uyaranlar alıyorsak beynimiz ona göre şekilleniyor. Özellikle araştırıcılar diyorlar ki ilk 18 ay bebek gelişiminde çok çok önemli. Bu 18 ay içerisinde maruz kalınan dil, müzik, çevresel her türlü kültürel faktör bir şekilde beyni kalıcı olarak şekillendiriyor. Ve ömrün geri kalanında da buna göre davranışlarınızı sergileyip ona göre bir kişilik geliştiriyorsunuz.
Peki düşünce ve konuşma nasıl gerçekleşiyor?
Şimdi bebeklere bakarsanız aslında hiç beyin uzmanı olmanıza gerek yok. Bir bebek nasıl dil öğreniyor? Önce sesler çıkarmaya başlıyor, anlamsız sesler. Daha sonra anne babasını taklit ederek fonemler dediğimiz küçük ses birimleri üretmeye başlıyor. Bunlar ilk başta çoğunlukla isabetsizdir.
Baba, dede
baba
gibi.
Baba, dede en kolaydır ama mesela suya gaa falan diyen bebekler çoktur. Evet. Daha sonra bu tekrarlama karşıdaki sosyal geri bildirimle beraber, yani doğru söylediğin zaman işte onaylıyorlar, kötü söylediği zaman düzeltmeye çalışıyorlar, hı-hı, mesela bu tip bir geri bildirim döngüsüyle yavaş yavaş bebekler tekrarlama yoluyla, ama esas olarak karşıdaki insanları aynalayarak, yani onları taklit ederek dili öğreniyorlar.
Yani şimdi, o zaman dil konuşularak öğrenilir.
Dilin esas öğrenme yöntemi, beyindeki dil merkezlerinin dil kaydetme yöntemi, aynalama dediğimiz bir yöntem. Belki hani dinleyicilerimiz de duymuştur, beyinde ayna nöron sistemi diye bir şey keşfedildi birkaç sene önce.
Nedir o?
Siz birisini izlerken onun yaptığı hareketleri sanki siz yapıyormuşsunuz gibi beyniniz o hareketleri tekrar ediyor.
Ayna bir nevi.
Ayna gibi, aynen. Hı-hı. Mesela bunu bir kaza eseri buldular. İşte maymunların beyninde işte uzanıp da muzu almalarını sağlayan hücreler hangileri diye araştırma yapıyorlardı. Maymunun kolunu hareket ettiren hücreleri buldular. Onlardan kayıtlar yaptılar. Bir gün kaza eseri işte ekipman açıkken asistanlardan biri giriyor laboratuvara. Canı muz çekiyor. Uzanıp maymunun muzlarından bir tanesini alıyor. Maymun sadece onu izlerken maymunun beyninde sanki kendisi o hareketi yapıyormuş gibi aynı hücrelerin aktif olduğunu görüyorlar. Hmm. Önce bunu kaza zannediyorlar. Sonra bakıyorlar ki bizim beynimizde de aynı özellik var. Özellikle duygusal olarak angaje olduğumuz bir durumu izlerken, acı verici bir deneyim, korku dolu bir deneyim ya da çok sevdiğimiz bir insanın konuşması, hareketleri gibi, böyle şeyleri izlediğimiz zaman beynimiz aynı onları yapıyormuşuz gibi prova ediyor. Bunu mesela enstrüman çalanlar iyi bilirler. Kendi çaldıkları enstrümanı çok ustaca çalan birisini birkaç dakika izledikten sonra enstrümanlarını eline aldıklarında çok daha iyi çalabildiklerini fark ederler. Çünkü beyinleri sadece izlemez, aynı zamanda prova yapar. Hmm. Önceden o enstrümanı çalmayı biliyorlarsa bu prova onları geçici bir süre daha usta yapar yaptıkları işlerde. Şimdi dil öğrenme tamamen buna dayanıyor aslına bakarsanız.
Peki kaç yaşına kadar öğrenilebilir?
Şimdi dilin temelleri zaten yaklaşık 3 yaşına kadar falan atılmış oluyor. Hı. Fakat dil öğrenme hani bizim en azından nörolojik açıdan, sinir bilimsel açıdan ucu bucağı olmayan bir şey. Yaşlandıkça, ileriki yaşlara geçildikçe özellikle 20'li yaşlardan sonra ana kalıp oturuyor ve çeşitlenmeler, uzmanlaşmalar başlıyor. Ama sizin dilinizin zenginliği sürekli devam ediyor. Mesela bugün herkes açıp işte her gün sözlükten iki kelime ezberlese, yeni iki kelime öğrense, yani bir sene içerisinde dil kapasiteleri inanılmaz miktarda artar. Ve aynı zamanda bu çapraz ya da nasıl diyelim kompleks düşünme kabiliyetini de çok arttıran bir şey. Onu biliyoruz çünkü kelime ve kavramlar üzerinden düşünüyoruz. Genellikle düşünce sistemimiz buna dayanıyor. Ama maalesef işte bugün yapılan araştırmalar, bu yıllardır derdimiz zaten, çok da araştırma yapılıyor ama henüz bu konuda bir şey yapamadık. İşte günlük ortalama 200-250 kelimeyle konuştuğumuz söyleniyor özellikle gençlerin. Evet. Çok az kelime kullanıyoruz. Bu beyin için çok az uyarıcı demek. Beyni çok az zorlamak demek ve beynin bir kuralı var. Zorlamazsanız öğrenmiyor. Hı hı. Yani yeni bir şey öğrenme ihtiyacı hissetmiyor daha doğrusu.
Hı hı. Az kelime de... dinlemek bunun neresinde? Çünkü konuşmaya başlamadan önce önemli. Dinlemesini de bilmek tabii gerekiyor ki. Herhalde değil mi?
Şimdi zaten bakın benim mesela en çok rahatsız olduğum modern geleneklerden biri diyeyim, tartışma geleneği diye bir şey var. Halbuki eskiden bir konuda bir şey bilen konuşurdu, o dinlenirdi. Sonra başka bir şey bilen varsa o devam ederdi. Şimdi herkes birbirinin sözünü keserek böyle yenişmeye çalışan bir kültür oluştu. Buna tartışma kültürü diyoruz. Hı hı. Aslında bunun da normalde bir adabı
Tartışamama
aslında. Aynen öyle. Söz kesme kültürü evet. diyelim buna. Fakat o eski işte sohbet kültürü dediğimiz şey, yani bilen birisini sonuna kadar dinleyip onu derinliğini anlamaya çalışmak aslında dilin çok önemli bir bölümü. Bir yerde biz aslında dille kavram transferi yapıyoruz. Zihnimizdeki soyut kavramları somuta döküp karşıdaki insanlara aktarmaya gayret ediyoruz. Hı hı. Bunu alabilmek de önemli. Bunu tekrar edip kullanabilmek. Yani kendi konuşma becerimizle bunu dile dönüştürmek de çok önemli. İkisinin de pratiği eş oranda yapılırsa ancak dil çok verimli oluyor.
Evet. Peki ana dilde düşünme, konuşma böyle. Yabancı dile gelirsek, yabancı dil beyinde nasıl öğrenilip konuşuluyor acaba?
Bizim galiba ülkece en önemli sorunlarımızdan bir tanesi bu.
Öğrenemiyoruz çünkü.
Tabii ben yıllardır tıp fakültesinde öğretim üyeliği yapıyorum. Hep öğrencilerimizin, hatta lisansüstü öğrencilerimizin bile en büyük şikayeti bu noktada. Ben de onlara hep kendi hayatımdan örnekler vermeye çalışıyorum. Mesela ben İngilizceyi çok erken yaşlarda kaza eseri çok sevdim. Dolayısıyla çok erkenden öğrendim. Onlara da şeyi vermeye çalışıyorum. Yani eğer gerçekten ihtiyaç hissederseniz.
Erken derken bunun yaşı var mıdır?
Yani ben işte 10'lu yaşlarımda, daha doğrusu 20'li yaşlarımın başında ben bayağı İngilizce konuşmaya başlamıştım. O da hiç yani dille çok alakalı olmayan bir sebepten geliyor. Rock müzik çok seviyordum. Onların sözlerini işte anlamak için, hatta kendim şarkı sözü yazmak için bir dönem böyle İngilizce
yazdınız
öğrenme
mı
hevesi
peki?
Var tabii, çok şarkı sözüm de vardı. Ama İngilizcesi o kadar da iyi değil yani. Daha sonra Türkçe'ye geçtik. Çünkü o zaman şöyle bir algı vardı yani rock müzik Türkçe yapılmaz falan diye. Biz de kapılmıştık o algıya gençken. Ama öyle bir işe yaradı yani yan olarak. Şimdi ben geriye dönüp baktığımda bu tip hadiselere, etrafımda da aynı zamanda dil yeterliliği yüksek olan insanlara baktığımızda hani kitaplarda yazan bilgilerle birebir uyumlu bir şey görüyorsunuz.
Nedir
dil
o?
Taklit edilerek ve aynı zamanda beynin belli bir duygusal angajmanıyla öğreniyor. Yani onu öğrenmeyi gerçekten istemeniz lazım. Hı hı. Bizim eğitimdeki ve çevredeki sorunumuz, biz dili bir iletişim aracı olarak değil de falanca sınavı geçmek ya da falanca akademik dereceyi atlamak için bir araç olarak görüyoruz.
Bir de Türkçe düşünüyoruz galiba.
Aynen öyle.
Morning where aynen are you going gibi.
Şimdi bakın burada aslında çok ciddi bir ulusal bir sıkıntımız var aslında. İşte yabancı dil eğitim yapan üniversitelerimiz çok ve bunlar genellikle prestijli üniversitelerimizin prestijli bölümleri. Ve bu bölümlerde eğitim alacak olan gençlerimizi oraya aldıktan sonra bir sene bir hazırlık eğitimi veriyoruz bunlara ve orada İngilizce öğrettiğimizi varsayıyoruz. Halbuki aslında böyle bir şey mümkün değil. Neden değil? Bir kere bu çocuklar zaten erken gençlik dönemlerinin sonuna yaklaşmış çocuklar. Dil öğrenme yeteneği dediğimiz o dil plastisitesi zaten azalmış. Yani çocukluktaki gibi değil. Bir senede ancak bir dilin temellerini öğretebilirsiniz. Ama sonra o dilde yetkin olabilmek için, ehliyetli olabilmek için uzunca bir süre o dili aktif olarak kullanmanız gerekiyor. Fakat biz bir sene bitirilen hazırlığın arkasından hemen onlara mesleklerini o dilde öğretmeye çalışıyoruz. Meslek öğretmede de problemimiz oluşuyor, dil öğrenmede de problem oluşuyor. Çünkü çocuklar sıkılıyorlar, dersleri üzerinde hayal kurmaları gereken konuları yeterince angaje olarak dinleyemiyorlar.
Yani yabancı dilde eğitim daha mı zor bu
çok,
anlamda?
Çok sakıncalı ve zor. Özellikle bu konuda yapılan mesela 90'lı yıllardan beri yapılan ciddi çalışmalar var. Beyin görüntüleme çalışmaları. Siz 7-8 yaşından sonra yeni bir dili öğrendiğinizde çok uzun bir süre bu dil beyninizde ana dilin temsil edildiği bölgeden farklı bir bölgede temsil ediliyor. Yani beyinde başka bir bölge o dili öğreniyor ve siz her kullandığınızda tercüme sistemini devreye sokmak zorunda kalıyorsunuz. Örneğin İngilizce bir şey söyleyeceksiniz. Önce Türkçe düşünüyorsunuz. Tercüme edip İngilizce söylüyorsunuz. İngilizce dinlediğinizde de kafada tercüme edip Türkçe'ye çevirip böyle anlıyorsunuz.
Peki daha küçük yaşta öğrenildiğinde bu sefer de karıştırma söz konusu.
Yok, o zaman bilingualizm diye bir durum oluyor. Yani çift dillik ya da üç dillik durumları oluşuyor. Yani beyin bununla çok rahatlıkla başa çıkabilecek bir yapıya sahip zaten. Mesela çift dilli, üç dilli çocuklar herhangi bir öğrenme problemi yaşamadan ya da diller arası karıştırma yapmadan çok rahat yaşayabiliyorlar. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat sorun o dil ilk öğrenme dönemi geçtikten sonra bir dil öğrenmeye başladığınızda. Bu da kalıcı bir şey değil. Yani bu farklı bölgelerde tutulma zorunluluğu kalıcı değil. Beynin yine bir değişebilirlik özelliği var, plastik özelliği var. Yeterince çok kullandığınızda o dil de yavaş yavaş ana dille ilgili bölgeye yaklaşıyor beyinde. Yani aktiviteler birbirine karışıyor. Ve bir süre sonra artık mesela ben yıllarca İngilizce eğitim veren tıp fakültelerinde ders anlattım. Öyle bir durum oluşuyor. Kafada adeta bir anahtar varmış gibi İngilizceye geçiyorsunuz ve oradan konuşmaya başlıyorsunuz. Hatta arada birisi Türkçe soru sorarsa bazen bocalıyorsunuz hangi dille cevap vereceğinize. Bu tabii çok uzun süreler kullanımı gerektiriyor. Şimdi buradaki sıkıntı üniversite döneminde böyle dediğim gibi bir dil öğrenme süreciyle ilgili bir sıkıntımız var. Artı bütün eğitim sürecinin İngilizce olması. Özellikle gençlerimizde sanki yabancı dil ders geçmek için geçici olarak bilinmesi gereken bir şeymiş gibi bir bilinç dışı algı oluşturuyor. Ve bu daha sonraki yaşamlarında çoğunun hani yabancı dil konuşmaktan en azından korkmalarına neden oluyor. Dolayısıyla çok yaygındır bakın. Çoğu zaman anaokulundan başlayan bir İngilizce eğitim var. 10-13 yıl civarında İngilizce eğitim veriyoruz. Ama çocuklarımız çoğu İngilizce konuşmak istemiyorlar. Evet. Çünkü hiçbir dil gramerle, kurallarla öğrenilmiyor. Halbuki biz bazen...
Benim de en güzel öğrenme tarzlarından biri yerinde.
Aynen öyle. Öğrendik. Biz bazen tıp öğrencilerimizi yurt dışında mesela kongrelere gönderiyoruz. 3-5 günde olsa oradaki sosyal ortam, eğlenceli işte vesileler vesaire, insanların birbirleriyle kaynaştığı ortamlar adeta dillerin çözülmesine sebep oluyor ve çocuklar kendileri de şaşırıyorlar nasıl konuştuklarına. Neden? Hep ben anlatmaya çalışıyorum. Beyin makine gibi bir sistem değil. Yani yüklediğiniz dili öyle kaydetmiyor. Duygusal olarak, hissi olarak ona bir bağlantı sağlaması gerek. Onu yaptıktan sonra zaten beyni tutamıyorsunuz. Yani o her şeyi öğreniyor. Geçenlerde internette bir video geziyordu. Çocuğun birine bütün Avrupa'daki, dünyadaki, liglerdeki takımları soruyorlar. Çocuk hepsini tek tek sayıyordu mesela. Sevdiğin zaman her şeyi öğrenir bu beyin. Hı hı. Ama önemli olan ona bir ihtiyaç hissetmek. Gerçekten onu bir iletişim aracı olarak benimseyip, mesela dilin ötesinde bir amacı olursa dil öğrenmeye çalışanların, o dille dünyaya bir mesaj vermek, bir iş yapmak, birilerine bir şey anlatmak gibi bir amaçları olursa dilin çok kolaylaştığını görebiliyoruz. Bunun en iyi örneği de bizim bütün dünyada ticaret yapan Türk esnaflarıdır. 3 ay içerisinde Çinceyi bile öğreniyorlar hiç sorun yaşamadan yani. Çok örneklerini
görüyoruz.
Ama o
zaman demek ki yaş burada çok fazla önemli olmuyor. Önemli olan
kesinlikle.
İstek
kesinlikle
galiba
öyle.
Değil mi?
Yeterince istediğiniz zaman yani beynin bu özelliği inanılmaz gittikçe de daha iyi anlamaya başlıyoruz. Biz sadece sinir bilimsel açıdan değil kültürel olarak da belli bir yaştan sonra bazı şeyleri yapamayız algısıyla şartlanıyoruz. Hı hı. Ama bunun gerçekten çok uç örnekleri var. 60 yaşında 70 yaşında oturup piyano çalmayı öğrenen insanlar var. Yani ve çok da iyi yapıyorlar bu işleri. İşte 2 senede bir yeni bir yabancı dil öğrenip de 20-30 tane dil bilen insanlar var. Ve bu insanların beyinleri farklı çalışmıyor. Aynı sistem onlarda da var fakat
biraz yetenek
farklı bir.
Mi?
Bunun yetenekle çok ilgisi olduğuna dair hiçbir kanıtımız yok. Yani dil öğrenme eğer yeteneksizlik durumu söz konusuysa zaten kendini ilk başlarda belli ediyor. Ana dilde öğrenemiyorsunuz. Ama ana dili öğrenen bir insan çok rahatlıkla başka dillerde öğrenebiliyor.
Hatta bir dili öğrenince bir diğer dili öğrenmek daha
özellikle
kolay.
Özellikle akraba aileden son diller. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Öğreneceğiniz herhangi bir yabancı dildeki olası yetkinliğiniz kendi dilinizdeki yetkinlikle de çok ilgili. Kendi dilinizde ne kadar derinleşirseniz, onu ne kadar doğru ve kurallı kullanırsanız diğer dilin kurallarını da o şekilde anlıyorsunuz. Burada çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Dil mesela kurallar dizgesi şeklinde öğrenilmiyor dedim. Gerçekten hani böyle proficiency, o yetkinlik düzeyinde İngilizce konuşan çok insan bilir ki zamanın bir yerinde birden şakır şakır konuşmaya başlarlar ve çoğu zaman ettikleri cümlelere ilk başta kendileri de şaşırırlar. Çünkü beynin örüntü öğrenme diye bir özelliği var. Dilin genel kalıp örüntüsü beyin tarafından bir kere anlaşıldı mı? Ondan sonra bilmediğiniz kelimeleri oturduğunuz yerde bile öğrenebilirsiniz. Beyin onları üretiyor çünkü. Hmm. Zaten dil böyle üretilen bir şey. İnsan beyninden çıkan bir süreç. Dolayısıyla hiç zor değil yani.
Evet. Daha beynin o kadar çok işlevi var ki önümüzdeki haftalarda bununla ilgili konuşmayı sürdüreceğiz. Bu hafta için çok teşekkür ediyoruz.
Ben
Sayın
çok teşekkür ederim.
Sinan Canan yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
Şu halimi sensiz bittim, tükendim. Nasıl bulsam seni, tekrar sarsam seni, bir daha bırakmasam, yüreğime koysam seni. Senden önce yoktum, senden sonra yokum. Meğer sensiz dünya bomboşmuş, bilmiyordum. Şimdi uzaklarda, bensiz dünyadasın. Aşkım sende kalsın, bu çılgın sensiz ne yapsın?
Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Programı sizler için Didem Öztaş Paşa, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayını sizlere sevgili arkadaşım Recep Özdem ulaştırıyordu ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz Hayatın Sesleri'nden. Yarın Başkent'ten 15 haberleri sonrasında yine merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşçakalın.
Tekrar sarsam seni, bir daha bırakmasam, yüreğime koysam seni. Senden önce yoktum, senden sonra yokum. Meğer sensiz dünya bomboşmuş, bilmiyordum. Uzaklarda, bensiz dünyadasın. Aşkım sende kalsın, bu çılgın sensiz ne yapsın?
Hayatın Sesleri.